Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz programlarda Nebiler silsilesinden, Peygamberler halkasından sırayla Hazreti Adem'den başlayarak Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e ve Hazreti İshak Aleyhisselam'a kadar gelmiştik. Bu programda da Hazreti İbrahim'in akrabası olan Kur'an-ı Kerim'de özellikleri, kavminin sapıklıkları, ana hatlarıyla anlatılmış bulunan Hazreti Lut Aleyhisselam'ı kısaca işlemeye çalışacağız. Hazreti Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi Haran'ın oğludur. İsmi Kur'an-ı Kerim'de 27 defa zikredilmektedir. Hazreti Lut Aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in akrabası olmak yanında ona ilk iman edenlerden bir tanesidir. Allah yolunda Hazreti İbrahim'le beraber hicret etmiş ve onun şeriatıyla amel etmeye, ibadet etmeye devam etmiştir. O da Hazreti İbrahim gibi sabırlı, müttaki, misafirperver birisiydi. Çiftçilikle meşgul olur ve kendi emeğiyle geçinmeye çalışırdı. O yaşadığı hayat tarzında, ahlakıyla, faziletleriyle öne çıkan bir insanken Allah-u Teala onu peygamber olarak seçmiş, vazifelendirmiş ve Sodom halkına göndermişti. Hazreti Lut Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Enbiya suresinin 74 ila 75. ayetleri mealen şöyledir. Lut'a gelince ona da hüküm ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira o memleketin halkı gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize kabul ettik çünkü o salihlerden idi. Sodom halkı, yani Hazreti Lut'un gönderilmiş olduğu kavim, çok azgın, sapkın, ahlaksız bir kavimdi. Daha önceki hiçbir millette görülmeyen bir takım ahlaksızlıklara başlamışlardı. Ve kendi içlerinde günaha o kadar çok batmışlardı ki içlerinde bulunan temiz, ahlaklı, örnek insanların bulunmasından rahatsız oluyorlardı. Ve temizler aramızdan çıksın diyorlardı. Bu aslında insanın psikolojisinde olan bir şeydir. Toplum psikolojisi olarak insanlar kendi cinslerinden farklı olanı dışlarlar. İyiler içlerinde bulunan kötü ahlaklı insanlar rahatsız olurlar. Kötü ahlaklı insanlar içlerinde bulunan iffetli, temiz insanlardan rahatsız olur. Hırsızlar kendi içinde hırsızlıktan uzak, temiz kalmış insanlardan rahatsız olur. Soyguncular böyle, eşkıyalar böyle. Çünkü o farklı olan insan adeta bir boy aynası gibi o insana yaptığı kötülüğü yansıtır. Ama tek düze olan, hepsi aynı kafada, aynı gönül dünyasında olan insanlar birbirlerinden kuvvet alırlar. Yaptıkları iyilik veya kötülükleri arttırarak çoğaltırlar. İyiler, salihlerle, sadıklarla beraber bulundukça kendi içlerindeki, gönül dünyalarındaki eksikleri, yanlışları onların imbiğinden geçirerek adeta eritirler. Kötüler de beraber bulundukları ahlakı kötü insanlarla hep birlikte hareket ede ede içlerindeki iyilikleri, kalplerindeki Allah'ın yaratılışta, fıtratta koymuş olduğu iyilik meylini sonlandırmaya başlarlar. İyiler, iyilerle bulunduğu müddetçe daha da iyileşir. Kötüler, kötülerle bulunduğu müddetçe daha da kötüleşir. Rahmetli Necip Fazıl Kısaküre'nin bir kitabı vardı, Zindan Hatıralarını anlattığı. orada şöyle bir hikaye anlatır. Şöyle yaşanmış bir olaydan örnekler verir. Zindan der, insanların kötülük mektebidir der. Oraya basit bir suçtan, ufak bir hırsızlıktan, yan kesicilikten vesaire giren insan, orada bu işte ehliyet kazanmış, yıllarca pek çok kötülüğe bulaşmış, öncü konumundaki insanlardan bu işin sırrını, inceliklerini öğrenir ve 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 5 yıl sonra hapisten çıktığında daha uzman bir soyguncu, hırsız olarak yetişmiş olarak bu icraatına, bu faaliyetine, bu kötülüğüne devam eder. Yani içeriye girdiğinde kötülerin yanında dura dura bu iş katmerlenir. O yüzden insanlar içlerinde kendilerinden farklı yapıdaki bir varlığı bulundurmayı, barındırmayı çok sevmezler. Nasıl? Müminler kafirlerin, ahlaksızların halinden, tavrından, hareketlerinden muzdarip olursa, kötüler de ahlaklı insanların arasında bulunmasından rahatsız olur ve onları kendilerinden uzak tutmaya veya kendilerini onlardan uzak tutmaya çalışırlar. İşte Sodom halkı da böyleydi. Kur'an-ı Kerim'de genel olarak insanı ifadelendirmek için kullanılan belhum adal, yani hayvanlardan da aşağı bir seviyeye inmişti. Hayvanlar içinde bile pek çok hayvan aile kurar, kendi hanımını, kendi çocuğunu kıskanır, yabancı insanların bunlara yaklaşmasını, yabancı varlıkların, hayvanların, hemcins varlıkların da yaklaşmasını istemez. Elinden geldiği kadar bunlardan uzak yaşamaya, kendi evladını, ailesini korumaya çalışır. İşte hayvanlar bile kendi ailesine, çocuklarına bu kadar hürmet ederken, kendi evladını, ailesini korumaya çalışırken, insanlar maalesef kendi ailesini, çoluk çocuğunu ortada bırakır. Bazen günümüzde pek çok haberlerde karşılaşıyoruz. İşte annesine, babasına, çocuğuna kasteden, ona kötü davranışlarda bulunan, hatta öldürmekle yetinmeyip parçalayan, hatta bir insan olarak hemcinsi olan insanı parçalara ayırıp yiyen insanlar var. Dolayısıyla bir hayvanın kendi hemcinsi olan başka bir hayvana yapmayacağı kötülükleri insan olarak, adı insan olmasına rağmen yapan insanlar bulunuyor. İşte Sodom halkı da, Hazreti Lut'un kavmi de bu şekilde belhum edal, hayvandan aşağı bir derekeye, bir aşağılığa düşmüş bir kavimdir. Kur'an-ı Kerim ifadeleriyle devam edecek olursak, Hazreti Lut'un kavminin hidayete ve ahlaka dönmesi için vazifelendirilmesinden sonra daveti şu şekilde anlatılmaktadır. Şuara suresinin 161 ila 166. ayetleri. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücret de talep etmiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinde erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz. Evet, bu ayetlerde Hazreti Lut'un tebliğinin, davetinin, risaletinin ana hatları şöyle özetleniyor. Birincisi, Hazreti Lut o kavmin kardeşlerinden, yani o kavmin fertlerinden birisi. Dışarıdan gelmiş, onların halini bilmeyen birisi değil. O kavim Hazreti Lut'u, Hazreti Lut da o kavmi yakinen tanıyor. Onların hastalıklarını, yanlışlıklarını da biliyor. Ve onların ahlaki fesada düşmesinin önündeki en büyük sebebin Allah'a olan iman ve takva duygularının olmadığını vurguluyor. Önce onları Allah'a davet ediyor. Allah'tan sakınmaz mısınız? Ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diyor. Gerçekten bütün günahların, ahlaksızlıkların, kötülüklerin başı Allah'ı unutmaktır. Allah'tan korkmamaktır. Takva sınırlarından uzak yaşamaktır. İnsan Allah'tan korktukça, ona yaklaştıkça onu idrak etmeye, onun büyüklüğünü, azametini anlamaya çalıştıkça günahlardan da el etek çekecektir. Fakat günahlar karşısındaki cesaret, o konudaki aşırılık, o konudaki aşırı istek, aşırı meyil Allah korkusunun kalbe, vicdana, insanın bünyesine yeterince yerleşmemesindendir. Bu yüzden Hazreti Lut da kendi kavmini önce Allah kimdir ve ondan nasıl korkulması gerekir noktasında uyarıyor. İkinci mesele, ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Demek ki İslam davetçileri muhataplarını önce Allah'a davet edecek. İkinci husus, Allah'a inanan, o konuda içinde tereddüt bulunmayan, imanın kalbe yerleştiği kimselere ikinci yapılacak şey nübüvvetle ilgili meselelerdir. Nübüvvet, peygamberlik, bütün peygamberlerin Allah'ın elçisi olması, kendi irade ve düşünceleriyle herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmaksızın kavimlerinin, topluluklarının ihtiyacına göre Allah'tan aldıkları emirleri onlara bildirmesidir. Ve bu noktada her peygamber emindir. Hazreti Lut özellikle bunu vurguluyor. Ben emin bir peygamberim diyor. Yani size söylediğim şeyler Allah'ın bana emanet ettiği şeylerdir. Ben bunda hiçbir eksiltme yapmaksızın bu vahyi size ulaştırmakla görevliyim. Bunu yapmak benim vazifemdir. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapıyorum diyor. Bana inanabilirsiniz, bana güvenebilirsiniz. Çünkü ben hiçbir konuda Allah'a yalan atacak, onun söylemediği bir şey size söyleyecek değilim diyor. Ve peygamberim diyor. Bu manada peygamberler bir insan ve Allah'ın emirlerini öncelikle kendileri uygulamakla mükellefler. İşte diyor, benim hayatım, benim ahlakım, benim yaşayışım, ben size söylediğim her şeyi kendim bizzat yapıyorum. Ve Allah sizin de benim gibi yaşamanızı emretti. Öyleyse siz de ayet-i kerimenin devamında Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Takvayı tekrar öne sürdü ve o takvanın neticesi olarak bana itaat edin, yani peygambere itaat edin. Peygamberler, aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sadece bir mektup getiren insan değildir. Onların nübüvvet vazifesi, peygamberlik vazifesi sadece Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmaktan ibaret değildir. Onlar Kur'an-ı Kerim'in veya ilahi kitapların, musafların sadece postacısı değildir. Getirip insanlara bırakmış değildir. Onlar dini, hidayeti temsil eden insanlardır. İnsanlar bu peygamberlere itaat etmekle, onların dediklerini, yaptıklarını yapmakla mükelleftirler. Bugün maalesef bazı insanlar, bazı topluluklar bu noktada fikri bir savrulma yaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim elimizdedir, yeterlidir. Başka hiçbir kaynağa gerek yoktur. Zaten diğer kaynaklar tarihin geçmesiyle, insanların müdahalesiyle bir delil olmaktan uzaklaşmıştır diyerek peygamberi, peygamberin sünnetini, Müslümanların tarih içinde birlikte hareket ederek, birlikte sünneti yaşayarak meydana getirdikleri icmayı görmezden geliyorlar. Bize Kur'an yeter diyorlar tam tabiriyle. Kur'an-ı Kerim bu şekilde adeta hayattan koparılmış, sadece sayfalar arasında bir metinden ibaret kalmış oluyor. Bu durumu Peygamberimiz daha hayattayken haber vermiş. Böyle insanlar geleceğini söylemiş ve onlara karşı bizi uyarmıştır. Hadis-i şerifin genel metni şöyle: sakın sizden birini bir koltuğa oturup, yaslanıp, eline Kur'an-ı Kerim'i aldıktan sonra Kur'an bize yeter dediğinizi görmeyeyim diyor Peygamberimiz. Allah Kur'an-ı Kerim'le beraber bana da bir hikmet vermiştir. Bana da itaat edilmesi gereken bir sünnet-i seniyye vermiştir. Dolayısıyla benim sözlerim, yaptıklarım da Kur'an'ın açıklamasıdır. Onları görmeden, o sünnet-i seniyyeyi ihmal ederek, görmezden gelerek veya hayattan çıkartarak sadece Kur'an-ı Kerim'in salt metnine indirgemek İslam'ı, İslam'a da zulümdür, Peygamber Efendimiz'e de zulümdür, Allah'ın kitabına da zulümdür. İşte burada da Hazreti Lut Aleyhisselam, artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin buyuruyor. Toplayacak olursak, bir, Allah'ı tanıtmakla başlıyor. İki, ondan sakınmak gerektiğini, korkmak gerektiğini. Çünkü Allah'ın hesap gününde insanları amellerinden hesaba çekeceğini ve cennet ve cehennem mukabilinde davranışlarının karşılıklarını vereceğini bildiriyor. İkinci önemli mesele, emin bir peygamber oluşu. Üçüncü bir mesele de artık peygamber olduğu kesinleştikten sonra itaat edilmesi. Burada bir mesele daha var. Aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim'in dilinde hemen hemen bütün peygamberlerin cümlesi olarak gelmiştir. Ben diyor, bu peygamberlik vazifesi mukabilinde, karşılığında sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Yani bunu bir menfaat için yapmıyorum. Siz beni kendi reisiniz olarak seçin. Bana servetlerinizin şu kadarını verin. Beni saygın bir konumda görün diye ben bunu yapmıyorum. Bu bana Allah'ın vermiş olduğu bir vazife. Benim ecrimi, yapacağım işin ücretini, bedelini verecek olan da ancak alemlerin Rabbidir. Hiçbir peygamberin bu peygamberlik davasında bir maddi beklentisi yoktur. Onlar adeta sırtını alemlerin Rabbine dayamış, sadece ondan emir alan, onun emirlerini de insanlara ulaştıran bir vasıta şeklindedirler. Ama kuru bir nakil, nakleden kimse değil, kuru bir postacı değil, aynı zamanda bunları uygulayan, fiilen insanlara örnek olan mümtaz kimselerdir. Bütün bunları yaptıktan sonra Hazreti Lut kavminin sapıklığına getiriyor mevzuyu ve şöyle diyor: Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar için de erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hazreti Lut Aleyhisselam bu şekilde Allah'ı ve kendisini makul ölçülerle ve kirlenmemiş bir vicdanın, kalbi selim sahibi, bozulmamış bir ahlakın temsilcisi insanlar tarafından rahatça kabul edilebileceği şekilde takdim ettikten sonra halkı o kötülük içinde yaşamaya alışmış, hayat tarzı olarak ahlaksızlığı kendisine seçmiş halkı, Hazreti Lut'u hemen yalanladı. Çünkü bu Hazreti Lut'un söyledikleri aslında net olan La ilahe illallah, Lut veliyullah, Lut Resulullah, Allah'ın elçisidir, Allah'ın peygamberidir çağrısı o kavimde karşılığını bulamamıştı. Çünkü La İlahe İllallah çağrısı Lut kavminin putlara tapma alışkanlığını, kendisinin peygamber oluşu da ona itaat edilmesi gerekmesi de onların hayat tarzının dışlanması demekti. Yani Allah'a iman ettiklerinde ondan sakınmaya, hesap gününün varlığına inandıkları zaman yaşamış oldukları bozuk düzeni terk etmeleri gerekiyordu. Bunun farkına vardılar ve Hazreti Lut'a meydan okumayı tercih ettiler. Bunun üzerine Hazreti Lut, eğer bu hayata devam ederseniz bu sizin için hem maddi anlamda bir çöküştür, bir kıyamettir, bir yok oluştur, hem de gerçek anlamıyla Allah'ın azabının ayak sesleridir. Aman bu hayatı terk edin, bu hayat sizi yok oluşa sürüklüyor diyerek onları başlamış oldukları, devam ettirmekte oldukları bu kötü hayat tarzından uzaklaştırmaya çalıştı. Ve onların vicdanına seslenerek, dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz diyerek uyardı. Demek ki Hazreti Lut'tan önce hiçbir topluluk, hiçbir insan erkeğin erkeğe yaklaşması cinsinden bir kötülüğü, bir ahlaksızlığı yapmamıştı. Bu Hazreti Lut kavminin başlattığı bir yanlış uygulamaydı. Ve daha önce bir hadis-i şerifte zikrettiğimiz gibi, eğer bir insan iyilikte önce olursa, o iyiliği devam ettiren insanların sevabı nispetinde kendisine de sevap verilir. Yok, bir insan bir kötülük başlatıp o kötülüğü devam ettirirse, o noktada kötülükte insanlara öncülük yaparsa, o zaman kendisinden sonra bu kötülüğü taklit eden, yapmaya çalışan insanların günahını da yüklenmiş olur. Bunu biz Habil-Kabil kıssasında, Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesi esnasında zikretmiştik. Çünkü Kabil yeryüzünde ilk defa kan dökmüştü ve o günden kıyamete kadar hangi katil bir insanın kanına girmişse, bir insanı öldürmeye teşebbüs etmiş, öldürmüşse, o katilin günahı hiçbir şekilde eksilmeden aynı günah yeryüzünde ilk defa öldürme işini başlatan Kabil'e de veriliyordu. İşte burada da Lut kavmi böyle bir kötülüğün öncüsü olmak hasebiyle o günden itibaren kıyamete kadar bu melaneti, bu kötülüğü kim işlerse o kötülükten pay sahibi olacak. Bu Allah'ın bir vaadi. Bu manada kendi kötülükleri, kendi günahları yetmezmiş gibi durmadan açık kalan bir amel defteri şeklinde kendinden sonraki insanların günahlarında yüklenmeye devam edecekler. İşte Hazreti Lut belki bu günahı da hatırlatarak, bu eklenecek günahları da hatırlatarak, kavmim bu işten vazgeçin dedi. Fakat Lut'un kavmi, Sodom halkı, bu günahı terk etmek bir tarafa, Hazreti Lut'a, ona inanan evlatlarına ve ona inanan müminlere meydan okumayı tercih ettiler. Onlara yaşadıkları bu bölgeyi dar edeceklerini, sizi buradan süreriz, sizi yok ederiz, mahvederiz, öldürürüz diyerek adeta dişlerini gösterdiler. Ve onlara ciddi olarak mücadeleye başladılar. Onların zihninde, bu kavmin zihninde temiz kalmak, iffetli olmak, ahlakı temsil etmek başlı başına bir suç, cürüm ve o bölgede yaşamayı sürdürmeye engel bir durumdu. Dolayısıyla Hazreti Lut'a da, onun yanındaki müminlere de sizi buradan süreceğiz dediler. Hazreti Lut elindeki son silahı artık gündeme getirmek zorunda kaldı. Eğer dedi, siz bu kötülüğe devam ederseniz Allah'ın da azabı çoktur, büyüktür, çeşitlidir. Sizi onun azabı kuşatıverir. Bir anda karşınıza çıkar, ne olduğunu anlayamazsınız. Fakat dünyadaki bu azabı da küçük gören, çünkü Allah'a inanmayan bu kavim, eğer doğru söylüyorsan Allah azabını göndersin de görelim diye meydan okumaya devam etti. Hazreti Lut'un Allah'la onun azabıyla korkutması da onlara bir fayda vermedi. Hazreti Lut aleyhisselam bu ağır şartlar altında yoldan çıkmış bu kavme 40 yıl İslam'ı anlattı, Allah'ı anlattı, peygamberlik vazifesini yerine getirdi. Fakat çok az bir insan grubu hariç çoğunluğu isyan etti. Mahmud Sami Ramazanoğlu, Kuddise Sirruh'un Yunus ve Hud sureleri tefsirinde şöyle bir kıssa anlatılır. Hazreti Lut kavmiyle ilgili olarak doğru mu yanlış mı? Büyük ihtimalle Ruhul Beyan tefsirinden iktibasla bu kıssa anlatılıyor. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre Cebrail aleyhisselam Hazreti Lut kavmini helak etmek üzere görevlendirilir Allah tarafından. Cebrail aleyhisselam gece vakti dünya semasına geldiğinde Hazreti Lut ve kavminin yaşadığı bölgeye gelir. Orada teheccüd namazı için bir rivayete göre 70 bin, 80 bin tane insanın geceleyin kalkıp ibadet ettiğini görür. Bu kötülüğü işleyen, ahlaksız olan, yoldan çıkmış olanlar ise 30-35 kişi kadar cüz'i bir kesimdir. Bunun üzerine tereddüt eder Hazreti Cebrail ve Allah-u Teala'ya müracaatla, ya Rabbi der, ben gittim, şöyle bir topluluk gördüm. Onlar geceleyin ibadet ediyorlar. Bu kötülüğü yapan ise çok az bir kesim. Bunların hepsini birden mi helak edeceğim diyerek sorar. Bunun üzerine Allah Teala evet der. O geceleyin kalkıp ibadet edenleri de o kötülüğü işleyen kimselerle beraber yerin dibine geçireceksin. Neden ya Rabbi diye sorar. Çünkü der, o topluluk, o çok kalabalık olan topluluk İçlerindeki bu küçücük azınlığa söz geçirmemişti. Onlara emir ve nehi noktasında, emri bil maruf, nehi anil münker, yani iyiliği emir ve kötülüğü nehyetmemişti. Ne yaparlarsa yapsın diyerek onları kendi hallerine bırakmıştı. Bu sebeple onlar da helak edilmeyi, yok edilmeyi hak etti diyerek bilgi verir. Bu rivayet gerçekten böyle gerçekleşmiş midir? Böyle bir hadise olmuş mudur bilemiyorum. Ama Mahmud Sami Efendi'nin kitabında zikredilen bu olay bize bir nükteyi işaret ediyor. Demek ki Müslümanlar olarak biz bugün de etrafımızdaki kötülüklerden muzdarip isek, bunu sadece kalbi olarak ya bu insanlar ne kadar kötü demekle yetinmemeliyiz. Bunlar ne halin varsa görsün diye kendi kabuğumuza çekilmemeliyiz. Biz Müslümanlar olarak elimizle, dilimizle, gönlümüzle bu kötülükten uzak durmaya, insanları uzak tutmaya çalışmalıyız. Bu Allah'ın bize yüklediği bir misyondur, bir vazifedir. Gücümüz nispetinde bunu yerine getirmek zorundayız. Yoksa sadece ve sadece bizim doğru olmamız, ahlaklı olmamız bizi kurtarmaya yetmeyebilir. Kur'an-ı Kerim'in özüne baktığımızda ise Hazreti Lut'un etrafında ona iman eden kimselerin sayısının az miktarda olduğu, işte bir küçük bir güruh, küçük bir topluluk ve kendi kızlarının mümin olduğu, hanımının bile mümin olarak Hazreti Lut'a tam teslim olmadığı bildiriliyor. Bunun üzerine Allah Hazreti Lut'un duasını, onun niyazını, davetinin sona gelmiş olduğunu kendisine bildirmek üzere bir melek topluluğu gönderiyor. Daha önce Hazreti İbrahim kıssasında anlatmıştık. Hazreti İbrahim'e misafir olan insanlar onun açtığı sofraya oturmuşlar fakat ellerini yemeğe uzatmamışlardı. Bunun üzerine Hazreti İbrahim çekinmiş, korkmuş, bu misafirlere daha fazla ikram etmeye çalışmış fakat hiçbirisi yememişti ve onların kötü niyetle geldiğini ya da helak edilmek üzere gönderilen melekler olduğunu anlamıştı. Fakat Allah Hazreti İbrahim'e bir haber ve bir müjde vermek üzere bu melekleri göndermişti. Müjde, Hazreti İbrahim'in yaşlı olan, kendisi de yaşlıydı, yaşlı olan hanımı Sare'den İshak adındaki evladının doğacağı müjdesiydi. Haber ise Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavminin bu melekler tarafından helak edileceği haberiydi. Hazreti İbrahim o meleklere bu durumu anladıktan sonra onların içinde kardeşim Lut da var, o mümindi diye itiraz edecek veya onun halini soracak oldu. Melekler Allah kimi helak edeceğini çok iyi bilir. O ve onun yakınındakiler, ona iman eden kimseler kurtulacaktır diye haber vermişlerdi. İşte bu güruh günah içinde bu şekilde batmış bir durumdayken melekler Hazreti Lut'un memleketine geldiler. İkinci durak olarak Hazreti Lut'u da son anda imtihan etmek üzere kendilerinin bir melek olduğunu belli etmeden genç, güzel, yakışıklı insanlar olarak geldiler. Bu aslında hem Hazreti Lut'u imtihan etmekti son bir defa, hem de o kavmi helake sürükleyen son damlaydı. Çünkü Hazreti Lut uzun süren tebliğ neticesinde insanların bir karış bile ilerlemediğini görünce, artık iman edecek kimsenin kalmadığını fark edince, "Ya Rabbi," dedi, "sen bunların bana dediklerini duyuyorsun, biliyorsun. Bunlar artık helak olmayı istiyorlar. Benim gücüm, takatim buraya kadar," dedi. "Beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar, yapa geldiklerinden kurtar," diyerek niyaz etti. "Ya Rabbi, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle," diye niyaz etti. İşte bu şekilde Allah'a niyaz ettiğinden kısa bir müddet sonra o melekler, biraz önce ifade ettiğim gibi, genç, yakışıklı erkekler olarak bu kavmin arasından geçti ve geldi. Daha akşam olmamıştı. Her ne kadar yavaş yavaş hava kararsa da bunları bir anda kapısında gören Hazreti Lut onları içeriye aldı ve etrafına bakındı. "Bugün ne kadar feci bir gün," diyerek korktu. Çünkü kavminin sapıklığını, yanlışlığını biliyordu. Eğer bu topluluğu, bu genç delikanlıları görmüş olsa kapısına dayanacaklarından korktu. Onları içeri aldı, misafir etti, ağırladı ve çok geçmeden kapıya azgınlar güruhu dayandılar. Çünkü onlara Hazreti Lut'un evinin içinden bir haberci, bir ispiyoncu gitmişti. Hazreti Lut'un hanımı, bir rivayete göre Vahile ismindeki kadın, aslında en yakını olmasına rağmen Hazreti Lut'un tebliğini, davetini anlayamamış bir zavallıydı. Hem peygamber hanımı hem de kafirlerle gönlü bir olan, ameli bir olan, hayatı bir olan bir insandı. O, Sodom halkından bir kadındı. Çünkü Hazreti Lut'un ilk hanımı Fevat isminde bir kadın. Çocukları da kızları da ondan olmuştu. Bununla 20 yıllık evlilik yaşamışlardı fakat Fevat vefat etmişti. Hazreti Lut da Sodom halkından bir kadınla, Vahile adında bir kadınla evlenmişti. İşte bu kadın kavminin yaptıklarını Hazreti Lut'tan, onun yaşayışından daha üstün görüyordu. Bu sapıklıkla adeta ülfet etmişti. Ve Hazreti Lut'un misafirleri gizlice, belki kavme görünmeden o eve geldiklerinde Hazreti Lut'un hanımı kendi kavmine, o bozuk kavme giderek durumu anlattı ve çok kısa bir zamanda Hazreti Lut'un kapısına yığıldılar. Hazreti Lut büyük bir endişeye düştü. Gelen gençleri, misafirlerini korumak için elinden geleni yaptı. Kapının arkasında durarak, ona yaslanarak onlarla pazarlığa oturdu adeta. "Ey kavmim," dedi, "beni misafirlerimin önünde mahcup düşürmeyin. Bugün ne belalı bir gündür, ne çetin bir gündür," dedi. "Ey kavmim," dedi, "bakın burada kızlarım var. Gelin size onlarla nikah kıyayım, evlendireyim. Ey kavmim, topluluğunuz içinde, bu şehriniz içinde evlenmemiş bekar kızlar var. Gelin onlarla nikahınızı kıyayım. Beni bu mahcup duruma düşürmeyin," diyerek misafirlerini korumaya çalıştı. O kadar takati kesildi, o kadar dili damağına yapıştı, o kadar çok zorlandı ki, "İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi. Evet, bu ifadelerin hepsi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde geçer. Şimdi kısaca bu ayet-i kerimeleri hatırlayalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hud suresinin 77. ayet-i kerimesinde, "Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlara sapık kavminin musallat olmasından endişeye düştü, onlar adına içi daraldı ve bu çetin bir gündür," dedi. Yine Hud suresinin 78. ayet-i kerimesi, "Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut, "Ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi. Kavmi cevaben şöyle dediler: "Senin kızlarından bizim için bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin." Lut aleyhisselam cevaben, "Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim," dedi. Bunlar da Hud suresinin 79 ila 80. ayetleri. Yani evin kapısının bir tarafında o kavmin azgınları, bir tarafında Hazreti Lut kapıya sırtını vermiş, onlarla mücadeleye, pazarlığa devam ediyor. Dünya adeta daralmış, çaresiz kalmış, elinden gelen bütün fedakarlığı yapmaya çalışıyor, elindeki bütün imkanları kullanmaya çalışıyor ve adeta bir beşer olarak takatinin son noktasına kadar zorlanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu halini izahtan sonra, "Allah Lut'a rahmet etsin. O çok sağlam bir yere, Rabbine sığınıyordu. Allah, Lut'un bu duası bereketiyle ondan sonra gelen bütün peygamberlere kendisine destek verecek hısım ve akrabalar ihsan etmiştir. Yani evin içini düşündüğümüzde misafirler bir kenarda, iki kızı var ve Hazreti Lut var. Hazreti Lut orada keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı, güçlü bir kaleye sığınabilseydim diyerek sıkışmışlığını, çaresizliğini ilan ediyor ve her şeyin çaresi olan, çaresizlerin çaresi olan Allah'a sığınıyor. İşte Peygamberimiz de Hazreti Lut'un bu feryadı sebebiyle, bu çaresizliği sebebiyle Allah'ın daha sonraki peygamberlere koruyucu dost ve akrabalar verdiğini bildiriyor. Ama ibret olan kısmı şu ki, melekler, o evin içine giren misafirler, insan şeklindeki melekler, bu ana kadar işe müdahale etmiyorlar. Adeta bir kul olarak Hazreti Lut, beşer sınırlarının son noktasına kadar gücünü kullanıyor ve mağlubum, yardım et ya Rabbi diyor. Hazreti Nuh gibi. Biz de hayat ve hadiseler karşısında bu noktaya geldiğimizde, yani artık köşeye sıkıştığımızda, bütün kapılar yüzümüze kapandığında, çaresiz kaldığımızda elimizi Allah'a tam bir ihlasla, samimiyetle açtığımızda Allah elbette bir çıkış yolu gösterecek, bize yardım edecektir. İşte melekler o an devreye gidiyorlar. Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Hanımından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaat olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi? Evet, bu hususta Hud suresinin 81. ayeti kerimesinde anlatılıyor. Demek ki melekler önce Hazreti Lut'u teselli ediyorlar. Merak etme, biz Rabbinin elçileriyiz, yani melekleriyiz. Onlar sana dokunamayacaklar, bize de dokunamayacaklar. Artık o senin beklediğin azap başlamıştır. Sen sana iman edenlere haber gönder, aileni, kızlarını da yanına al ve buradan çıkın. Bir müddet sonra bu şehri terk ettiğinizde hiçbiriniz geriye dönmesin, bakmasın. Arkada ne ses gelirse, ne gürültü gelirse, ne yaşanırsa yaşansın, hiçbiriniz geriye dönüp bakmasın diyerek onlara bir çıkış yolu gösteriliyor. Hazreti Lut bu şekilde ailesini topluyor ve hanımı da içlerinde olmak üzere yola çıkıyorlar. Fakat kötü bir kadın olduğu için Hazreti Lut'un hanımı, Hazreti Lut'u daha hayattayken de dinlemediği için, onun ikazlarına kulak vermediği için, burada da arkadan ne gelirse gelsin, ne ses duyulursa duyulsun, ne olursa olsun geri dönmeyin emrine muhalefet etmiş ve o da geride kalan kavimle beraber helak edilmiştir. Helak kısmını da çok kısaca özetleyip programımızı noktalayalım. İşte melekler bu şekilde kapıya dayanan o güruha karşı ön plana geçip Hazreti Lut ve kızları, ona iman edenlerle beraber şehri terk ettiklerinde ilk kapıya yığılanları silme kör etti. Helakın, yok olmanın ilk adımı buydu. kapıdakilerin hepsi gözleri kör oldu. Daha sonra biraz önce Mahmud Sami Efendi'den naklen söylediğim gibi Cebrail Aleyhisselam kanadıyla, 600 kanadıyla bu şehrin altından tuttu, göğe doğru yükseltti ve sonra yerin dibine geçirdi. Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminin üzerine pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırıldığı da haber verilir. Belki önce taşlar yağdı, o taşların altında inim inim inlerken gökyüzüne çıkartılıp yerin dibine geçirildi. İşte Lut kavminin ve onun sapıklığının sonu budur. Şu an Lut Gölü denilen mıntıkada acı bir göl vardır. Hiçbir canlı varlığın içinde yaşamadığı bir yer vardır. Bu göl Hazreti Lut'un kavmi olan Sodom kavminin yaşadığı bölgedir. Şu an yeryüzü seviyesinin, Akdeniz'deki deniz seviyesinin de 400 metre altındadır. Bu şekilde yerin dibine geçirilmiştir. Bir ibret olmak üzere günümüzde de hala bunun işaretleri, izleri devam etmektedir. Rabbim bizleri de yoldan çıkarak helak olma ve insanlara ibret verilecek şekilde azap edilmeden muhafaza etsin. Onlar bir kavimdi, geldi geçti. Kötü bir iz bıraktılar ve ibretlik bir hale düştüler, helak edilerek. Bugün de bu kötülüğü yaşayan maalesef pek çok toplumda pek çok insan var. Her biri aynı Lut kavminin deniz seviyesinden düşükte olması gibi insanlık seviyesinin altında yaşıyorlar. Belhum edal, hayvanlardan aşağı bir hayat tarzı sürüyorlar. Rabbim onları da ıslah etsin. Bizleri, ailemizi, çevremizi de bu bozuk tabiatlı, bozuk ahlaklı insanların fitnesinden, fesadından, kötülüğünden muhafaza buyursun. Kötülüğü istemek de onlarla aynı konuma düşmek demektir. Biz bunu da Hazreti Lut'un hanımından görüyoruz. Rabbim bu kötülüğe gıpta eden, bu kötülüğe yaklaşmayı seven insanlardan olmayı da bizden uzak eylesin. Bizi ahlakı seven, fazileti, takvayı seven insanlardan kılsın. Bizim neslimizi de her türlü ahlaksızlık ve fuhşiyattan muhafaza buyursun. Bizleri de muhafaza buyursun. Rabbinin huzuruna tertemiz olarak çıkmayı bizlere nasip etsin. Bizi salih ve sadık elçileri, peygamberleri, şehitler ve sıddıklarla beraber haşreylesin. Gelecek programda yeni bir konuyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyiciler.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.